Ayrım 21, sayfa 271. Kahire olayı, Olen Steinhauer. Üçüncü kısım. John bir fincan kaynar Maxwell House yanında bilgisayarın başına oturarak Rick'in buluşmasının raporunu yazdı. Pakistan'daki Raymond Davis fiyaskosundan sonra Harry her şey için birden fazla görüş açısından yazılmış raporlar istiyordu. Buna basit buluşmalar da dahildi. Yazarken yakınında bir hareket fark etti. Ofis gergin, rahatsız ve huzursuzdu. Diplomatik cinayetlerin insanlara böyle hissettirdiğini düşündü. Stan öğleden sonranın büyük kısmını bilgisayarında geçirdi. John bir şey lazım olup olmadığını öğrenmek ya da Harry'e iletmek üzere bir bilgi olup olmadığını görmek için gittiğinde Stan biraz rahatlamasını söyledi. Öğlen yemeğine git dinlen. Onu ofisten uzaklaştırmaya mı çalışıyordu? Ya da yalnızca John'un hala yorgun olduğunu mu düşünüyordu? Öğlen yemeğinden sonra Stan'in ofisi boştu ancak bir süre sonra Harry'nin ofisinden çıktı. Kafası karışmış gözüküyordu. Stan masasına oturarak birkaç telefon görüşmesi yaptı. Harry asansörlere doğru geçerken John'a başıyla kurnazca selam verdi. Ancak kısa bir süre sonra Stan de ceketini alarak çıkıyordu. Mary Beth SMS göndererek Derek'in sergisine gelip gelmeyeceğini sordu. İngilizce öğretmek zorundayım diye yanıt yazdı. Kadın yanıt vermeye gerek duymadı. Telefonun boş ekranına bakarken Mary Beth Winter'ın Kahire'de birlikteyken kendini rahat hissettiği tek kişi olduğunu fark etti. Bunun nedeni kadının doğruluğuydu. İş arkadaşlarının aksine karşısındakini yanıltmıyordu. Ona göre gerçekler gerçekti ve paylaşılmak üzere oradaydılar. Kadın onu yatağına almıştı ama bu durum onu kendine zarar veren davranışları hakkında ne düşündüğünü söylemekten alıkoymuyordu. Kadının Kahire'deki en iyi şey olduğunu fark etti ve sahip oldukları şeyi kesinlikle mahvedecek ama nihayetinde yapması gerekeceği şeyleri düşündüğünde midesi ağrıdı. Bayan Abusir geç geldi. John Nile Plaza Four Seasons Steaks'da her geçen dakika daha rahatsız oluyordu. Restoran pahalıydı. Siyah beyaz lüks şehir manzaralarıyla dekore edilmişti ve salı gecesi kalabalığı yabancılarla doluydu. Bu akşam et ve sushi büfesi vardı ve bu midesini başkalarının duyabileceğinden korkutacak kadar guruldatıyordu. Rahatsızlığı aklı diğer şeylerden almak için işe yarıyordu. Cibril Aziz, Stan Bertoli ve Harry Walcott gibi Mary Beth mesaj gönderdi. Bu resimler berbat. O sırada Bayan Abusir geldi. İri bir kadındı, boyu John'dan uzun ve birkaç yaş büyüktü. Ağırdı da ancak geç kaldığından habersiz restorana girerken boyu dikkate alındığında kilosu ona gerçek bir tavır katıyordu. Başında lavanta rengi bir türban vardı ama ayak bileklerine inen eteği ve uzun kollu bluzu tamamen batılıydı. Gülümseyerek her iki eliyle elini sıkıp İngilizcemin kulağı Amerikancı gibi gelmesi umuduyla heyecanlıyım dedi. Bu harika dedi ancak ilk dersimiz bu. İngilizcemin kulağı Amerikancı gibi geleceği umudu olacak. Mastarın eki yalnızca mastar halindeki fiilin önüne eklenir. Orada da eğer arkasından yardımcı fiil gelmiyorsa çok sık kullanılmaz. Kulağa Amerikalı gibi gelmesini istiyorum bunun gibi. Kadının gülümsemesi kayboldu. John eğer yanlışını düzeltmeyecekse kadının bu işin nasıl yürüyeceğini düşündüğünü merak etti. Kadın sanki zorla söyletiyorlarmış gibi teşekkürler Bay Calhoun dedi. İlk gerginliklerini atlatınca işler kolaylaştı. 10 yıldır kısa bir süre önce Kasım'da yapılması planlanan seçimlerde Ulusal İlerici Birlik Partisi'nin başkan adaylarından biri olarak gösterilen Samir Hanafi'nin karısıydı. Neden Amerikan aksanlı İngilizce öğrenmek istediğini sorduğunda kadının cevabı hazırdı. Kocamın yanında gururlu durmak istiyorum.
Kocamın yanında gururlu durmak istiyorum.
Evet tabii. 2 saatlik ders boyunca sürekli bunu yaparak kendisi fazla konuşmaya gerek duymadan onun İngilizcesini onaylıyormuşçasına düzeltmelerini evet tabii diye geçiştirdi. Evlenmeden önce Bayan Abusir Dar el Fuat'ta kalp cerrahıymış. Kalp evi diye gururla çevirdi ve kocasıyla kalp zarı iltihabı tedavisi için geldiğinde tanışmış. Perikardiyumu, bu kalbin etrafındaki zardır, iltihaplandığında onun kalbini tamir ettim ve birbirimize aşık olduk. Tüm bunların romantik olduğunun farkında gülümseyerek anlattı. Sonra kocasının kendinden 15 yaş büyük olduğunu, ancak bu farkın 60'lı yıllardan beri dost olan aileleri tarafından kapatıldığını açıkladı. Samir Hanafi uzun süredir siyasetteydi. İlk önce 80'lerin ortasında Mübareğin Ulusal Demokratik Partisi'ne katılmıştı. Ancak işler iyi gitmemişti. Nedenine girmekten kaçındı. Kısa bir süre sonra teknik olarak yasal olsa da halk meclisine belirgin bir yararı dokunacak kaynaklara sahip olmayan marjinal muhalefet partilerinden birinde aradığını bulmuştu. Sonra 2004'te rejime ağır baskı yapan muhalif gruplardan oluşan bir koalisyon olan Kefaya'ya katılmıştı. Kefaya yeter demek olur. Her ne kadar koalisyon iç çatışmalardan dolayı 2005'ten sonra yolunu kaybetmiş olsa da etkili olmuştu ve üyeleri kısa bir süre sonra sokaklara çıkan genç Twitter kuşağına katılmışlardı. Şimdi dedi ulusal demokratlar lağıma dökülecek ve gerçek Mısırlılar seslerini duyurabilecekler. John kulağa çok heyecan verici geliyor dedi. Öyle. Öne doğru eğilerek John'un çay fincanının yanındaki elini tuttu. Yeni bir yıl, yeni bir dünya. John elini çekti. Seçimler için İngilizcenizin mükemmel olması gerçekten önemli mi? Başını iki yana eğerek bunu düşündü. İleriyi düşünüyoruz Bay Calhoun. Hepimizin bütün düşündüğü bu. Bir politikacının içeride ülkesini nasıl yöneteceğini düşünüyoruz. Ama dış dünyaya nasıl gözüktüğünün de aynı derecede önemli olduğunu biliyoruz. Eğer sokak İngilizcesi konuşan bir karısı olursa, karısını sokaktan bulmuş bir adam olarak değerlendirilir. İstemiyorum düşünmesini kimsenin beni böyle. John, bu mümkün değil dedi. Yanıt kadının hoşuna gitmişti. Ve kimsenin benim hakkımda öyle düşünmesini istemem ya da kimsenin öyle olduğunu düşünmesini istemiyorum olacak. İstemiyorum düşüncesini kimsenin değil. Ha evet tabii. Saat 9'da bayan Abu Sir'i eve götürmek üzere bir Mercedes restoranın önüne park etti. John'a yardımı için teşekkür ederek çarşamba buluşmak üzere sözleştiler. Kapıya doğru ilerlerken takım elbiseli iri bir adamın kalabalık masaların arasından geldiğini ancak fark etti. Adam onlar için kapıyı açarak bayan Busiri ile arabaya yürüdü. John arkadan geliyordu. Adam geri gelerek herhangi bir tören olmaksızın 350 Mısır poundu vererek yaklaşık 60 dolar arabaya döndü. İşleri bitmişti. Dördüncü kısım. Eve yürümesi yaklaşık bir saat sürdü. Sokaklar sakindi. Çoğu Mısırlı değişikliklerden ve değişiklik sonrası protestolardan yorulmuştu. Ama cuma gecesi peşinde olan gölgeleri düşünmekten kendini alamıyordu. Binasını geçerek yürümeye devam etti. Salon penceresine göz attı, karanlıktı. Sonra sokağın karşısındaki Longchamps Otel'e göz attı, sakindi. Caddenin sonundan geri dönerek merdivenlere çıkmadan önce diğer pencere ve kapıları da kontrol etti. Kapısına geldi. Anahtarlarını sıkıca tutuyordu. O anda kapının aralık olduğunu fark etti. Bir şey söylemeden parmağıyla kapıyı itti. Kapı yavaşça açıldığında gördüğü manzara keşmekeş. Ortalığı toplamak için gösterdiği onca çabanın boşa gittiğini gördü. Kanepenin minderleri kesilmiş, yer lambası kırılmış, televizyon sökülmüştü. Kilimler kenara fırlatılmış, tavan lambası sökülmüştü. Dağınıklığın üzerinden geçerek dolaplardaki her şeyin fırlatılıp atıldığı mutfağa girdi. Kırık fincanlar, bardaklar, tabak ve kaselerin yanı sıra tencere, tavalar. Tabancasını sakladığı fındıklı kurabiye kutusu yerdeydi, açık ve boş. Yakınında, mutfak masasının altında Cibril'in bağlantılarının olduğu defteri koyduğu kurabiye kutusu iki parçaya bölünmüş duruyordu. Daha fazla araştırmakla uğraşmadı, gerek yoktu. Kısa bir süre sonra Deals'a gitmek zorunda hale gelmişti. Başka ne yapacaktı ki, temizlik mi? Evi alt üst edip Libya çölünde yakması gerekeni çalanın kim olduğunu mu araştıracaktı? Kendinden yeterince nefret ediyordu. Daha fazla öz eleştiri yapmakla uğraşamayacaktı. Ayrıca bu onun savaşı değildi. Bu Cibril, Harry ve belki Stan'le ilgiliydi, onunla değil. Sadakatin seni körleştirmiyor, Harry böyle demişti. Ve ancak şimdi titreyen elleriyle barın kapısını açarken yaşlı adamın onu çözdüğünü fark ediyordu. Ancak Harry bir konuda yanılıyordu. Bu bir güç değildi, bu korkuydu. Geert ve Şoşan'ı barda buldu. Şoşan zayıf, iri atları olan, yaklaşık bir yıldır Geert'le birlikte yaşayan Mısırlı bir kadındı. Ağzına içki sürmese de bir sebepten erkek arkadaşının aşırılığına göz yumuyordu. Geert o akşam birbiri ardına margarita içiyordu. John'a da bir tane ısmarladı. ''Kaire'deki kadınları çok mutlu ediyorsun dostum.'' dedi.
''Ne?''
Şoşan gözlerini yuvarladı. ''Bayan Abusir sana bayılmış.'' Daha ayrılalı 2 saat oldu. Menajerin olarak tabii ki performansını kontrol ettim. Bir kadın sesi, tam da aradığım zalim dedi. Döndüğünde gülümseyen Maribet'i karşısında buldu. Arkasına baktı. Görünüşe göre herkes oradaydı. Ressam Derek bile oradaydı. Köşede sızmıştı. Konuşmak istemiyordu ama hayatı böyle bir hal almıştı. Rahmetli Cibril Aziz'e verdiği sözden dönmek istememişti ama dönmüştü. Aniden hissettiği paranoyadan dolayı Maribet'le yatmak istemiyordu, en azından bu gece. Ancak tam da bunu yapmaya hazırlanıyordu. Yalnızca kendi dairesinden uzak kalmak için olsa bile. Bazen kendini akışa bırakmanın gerekliliğine inanıyordu John. Karşı koymak yalnızca endişeyi artırıyor ve insana kendi sınırlarını gösteriyordu. Umutsuzluğa düşmenin en hızlı yolu karşı koymak olabilirdi. O da içti ve gülümsedi. Bardakların biri gidip diğeri gelirken Geert'in yeni Kaire'deki kariyeri ve hayatı hakkındaki umutlarını ve hayallerini dinledi. John bu hayalleri çok fazla yıkmamaya çalıştı. Maribet'i de cesaretlendirdi. Herkese karşı makul olmaya çalıştı ki hayattaki pek çok şey gibi bunun için yalnızca istemek yeterliydi. Ertesi sabah saatinin alarmı 6'da uyandırdığında kalkarak kahve yaptı. Maribet nihayet canını sıkadın ne olduğunu sordu.
''Bir şeye sıkıldığımı nereden çıkarıyorsun?''
''Dün gece bana karşı iyi davrandın.''
''Genelde iyi değil miyim?''
''O kadar değil. Seni severim John.'' Ancak gücümün sınırlarını da biliyorum.
Kadına bir fincan uzatarak alnıyla buluştuğu noktada saçını öptü. Belki de sandığından daha iyiyimdir. Bu hoşuna gitmiş gibiydi, sonra kaşını kaldırdı. Umarım işe gitmeden önce üstünü değiştirirsin. Leş gibi deals kokuyorsun. Gömleğinin kolunu kokladı, sigara dumanı, sonra bir taksi çağırdı. Ayrılmadan önce Maribet yakalarını düzelterek, ''Gerçekten ay sonunda gidiyor musun?'' dedi. ''Kontratım böyle.'' dedi. Sonra aklına yeni bir fikir gelince duraksadı. ''Sanırım uzatma için başvurabilirim.''
Maribet kolunu sıvazlarken, ''Endişelenme.'' dedi. ''Yalnızca merakımdan sordum.''
Bunu nasıl yorumlaması gerektiğinden emin değildi. Bu cevabın kendini nasıl hissettirdiğinden de. Taksiyle Zamalek'e dönerken gözünde canlandırmaya çalıştı. Kahire'de 6 ay daha, anlamadığı sokaklarda 6 ay daha, 5. katın belli belirsiz küçümsemesi. Bu ayrıca Maribet Winter'la 6 ay daha demek olabilirdi. Bu dengeyi sağlıyor muydu? Yeterli miydi? Evet, aslında yeterliydi. Bu farkındalık saat 7:15 kala kapısına vardığında hissettiği şoku hafifletmeye yetti. Orada duraksadı. Dün gece kilitlediği kapı gene aralıktı. Silahsız kendini çıplak hissetti. Parmağıyla kapıyı iterek açtı. Aynı dağınıklık onu karşıladı. Bekledi, dinledi ve içeri girdi. ''Alo?'' Yanıt yok. Kapıyı kapadı. Sonra yavaşça evi dolaştı. Her şey aynı gözüküyordu. Salon, mutfak, banyo. Ancak yatak odasında kucağında bir Glock'la oturmuş, gözlerini ona dikmiş bir adam buldu. John dondu. Adamın görüntüsü Maribet için hissettiklerinin şokunu tamamen bastırmıştı. Bu Davet Malek'ti. Maribet'in romancı arkadaşı. John'a kaşlarını çatmış silahıyla oynuyordu. O nerede John?
Maribet mi?
Hayır sersem, Sophie Cole.
Sophie Cole kim?
Malek haftalardır uyumamış gibi gözüküyordu. Çölden döndüğünde John da mı böyle gözüküyordu? Eğer Malek onu vurmaya gelmiş olsaydı John çoktan ölmüş olacağını düşündü. Bu düşünce onu kaçmaktan alıkoydu, ancak bir yandan da dünyanın bu ucunda silah taşıyan insanların genellikle onu kullanmayı amaçladığını düşündü. Zor da olsa kendini tuttu. Malek boş eliyle çenesini kaşıyarak hışırtılı bir ses çıkarttı.
Emmet Cole'un karısı.
Öldürülen konsolos. Tanrım, bunun gerçekten kendisiyle hiçbir ilgisi yoktu.
Malek, Cibril Aziz'i öldürdün mü diye sordu.
Belki de kaçmalıydı. John geriye doğru bir adım atma isteğine karşı koydu. Hayır.
Ama onu çöle götürdün.
John başıyla onayladı.
Öldü mü?
John tereddüt etti. Bana gerçekten kim olduğunu söyler misin?
Önce soruma yanıt ver.
Evet, öldü. Eşkıyalar vardı. Onu neden öldürmek isteyeyim ki? Malek bir an için bunu düşünerek başıyla darmadağın edilmiş daireyi gösterdi. Dekoratörün kim?
Sen değil miydin?
Malek başını iki yana salladı.
Dün gece geldiğimde böyleydi.
Malek ayağa kalktı. Ağır silah elinde sallanıyordu. Kotuna uzanarak bir rozet cüzdanı uzattı. John alıp açtığında bir FBI rozeti buldu. Malek'in yüzü ve Michael Halil ismi. Şaşkınlıkla geri verdi.
Ne düşünüyorsun?
Malek. Yani hayır, Halil. Omzunu silkerek rozeti cebine attı.
Bir Amerikan vatandaşı Libya'da öldürülürse ilgileniriz. Hangi teşkilata bağlı çalıştığının önemi yok.
Blok'u salladı. Salona geçelim John. Biraz düşünmemiz lazım. John isteksizce denileni yaptı. Bu adamla oturup düşünmek yapmak isteyeceği en son şeydi. Yapmak istediği şey taksiyle Maribet'e gidip yatağına girip örtüleri kafasının üstüne çekmekti. John kanepenin perişan olmuş minderlerini düzenleyip otururken Halil devrilmiş bir sandalyeyi düzeltti.
Otururken sana birkaç şeyi açıklayayım dedi.
Buna gerek yok.
Halil kaşlarını çattı. Bilmek istemiyor musun?
Olan biten her neyse bu benim sorunum değil. Böylesini tercih ederim.
Taşeronsun değil mi?
Doğru. Halil nihayet tabancasını dizine koydu. Parmakları ancak dokunuyordu.
Pekala, yardımına ihtiyacım var dedi. Dolayısıyla bu konuda fazla seçeneğin yok.
Nadiren olur.
Kısa bir gülümseme sonra Halil Aziz'in hazırladığı İstanbul adlı bir CIA operasyonundan bahsetti.
Muammer Kaddafi'yi devirmek üzere hazırlanmış bir plan. Aziz'in yalnızca birkaç hafta önce CIA'in Libya devrimini baltalamak üzere planını kullanmaya hazırlandığını öğrendiğinde hissettiği şoku ve öfkeyi anlattı.
Baltalamaktan neyi kastediyorsun?
Kendi adamlarını göndererek halk devrimini CIA destekli bir ihtilale dönüştürmelerini kastediyorum. Ülkenin gelişmesindeki bütün kontrolü CIA'ya vermelerini, anlıyor musun?
John anlamıştı, ancak anlamamış olmayı dilerdi.
Cibril de Libyalıların fedakarlıklarının meyvesini alabilmesi için senin yardımınla Libya'ya gitti dedi. Şimdi bir süredir bu dosyayı takip ediyorum. Neredeyse her şeyi çözdüm, ancak bir şey eksik.
Bütün bu bilgi akışı şakaklarını artmıştı ama fısıldayarak o nedir diye sormayı başardı.
Aziz ölmeden önce sana bir şey verdi mi? Belki bir isim listesi.
John başıyla onayladı.
Onu almak istiyorum lütfen.
John başını olumsuz anlamda salladı. Halil'in gözü seyirdi. Silahı bir dizinden alarak diğerine koydu. Artık burada değil diye açıkladı John. Dekoratörüm aldı. Halil arkasına yaslandı. Boş eliyle saçlarını çekti.
İşte bu kötü haber.
John tereddütlü bir sese. Bana onu yakmamı söylemişti diyene kadar sessizlik sürdü.
Kim?
Aziz. Bana listedekilerin öldürüleceğini söyledi.
Belki öyle dedi Halil.
Bunun için onu almamız gerek. Yardım konusunda sana güvenebilir miyim?
Silahı tuttuğun sürece. Halil silaha baktı, gülümsedi ve ceketini açtığında omuz kılıfı gözüktü. Silahı kılıfa koydu, kilidini kapadı ve sordu.
Peki ya şimdi?
John olumsuz yanıt vermeye hazırlanırken odayı bir kuş cıvıltısı doldurdu. Gözleri hala John'un üzerinde olan Halil cebinden ucuz görünüşlü bir telefon çıkartarak ekranı kontrol edip kaşlarını kaldırdı.
Selam diye yanıtladı, sonra sessizleşti, yüzü gerildi. Arapça bir cümle söyledi. Kısa bir an için John aksanının ne kadar iyi olduğunu düşündü.
Amerika göçmenler ülkesiydi ama nadiren ana dili gibi Arapça konuşan memurlarla karşılaşmıştı. Malik'in yüzü hareketliydi, geriliyor sonra gevşiyordu. Dinlediği her neyse endişe vericiydi. Arada sırada Tayyip demenin dışında bir şey söylemedi. John bunun iyi demek olduğunu biliyordu. Halil vedalaşmaya gerek duymadan telefonu kapattı, cebine koydu ve John'a gözlerini dikti. Asıl ona bakmıyordu. Çünkü dinlediği şeyin John'la ilgisi yoktu. Nihayet tekrar John'un yüzüne odaklanarak kalktı. ''Planlarda değişiklik var. Arabayla bir yere gitmemiz lazım.'' John kıpırdamadı. Halil'e baktı. ''Bana ihtiyacın yok değil mi?'' ''Sanırım var dostum. Haydi.'' Sonra niyetini belli etmek istercesine ceketini açarak Glock'unun kabzasını elledi.
21. ayrımın sonu. Sayfa 284.